Bir konu, bir konuk. Bir konu, bir konuk programımızdan daha sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sesimizin ulaştığı herkesi. Sevgili dinleyiciler, topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine karşı verilen mücadelenin önemine dikkat çekmek, bir bilinç uyandırmak ve farkındalık oluşturmak adına selamlıyoruz sizleri. Bugünkü program konumuz 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü, stüdyo konuğumuzsa Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı faaliyetlerini yürüten Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürümüz Sayın Hanifi Avcı. Hoş geldiniz Sayın Genel Müdürüm.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız?
Teşekkürler.
Peki efendim. 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü dolayısıyla yapılan etkinlikler çerçevesinde duyarlı dinleyenleri de habersiz bırakmamak adına sizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bunu bir kere daha vurgulamak istiyoruz. Ve iletişim yollarımızı sevgili dinleyicilerimize hatırlatacağız. Onların da soruları varsa 312 Ankara'nın alan kodu, 302-25-25 ise Meteorolojinin Sesi Radyosu'nun telefon numarası sevgili dinleyiciler. Sorularınızı bize iletebilirsiniz bu telefon numarasından. Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü'nden elbette bahsedeceğiz ama öncesinde genel müdürlüğünüzü, çalışma alanlarını, yeniden yapılanma sonrasındaki görevlerinizi sormakla başlayalım istiyoruz sohbetimize.
Evet, bildiğiniz üzere ben daha önce ağaçlandırma ve erozyon kontrolü genel müdürlüğü yapıyordum Türkiye'de. Şimdi bu yeni yapılanma sonucunda ağaçlandırma ile ilgili görevlerimiz, planlıkla ilgili görevlerimiz Orman Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Ve yeni bakanlık Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na dönüştü. Bunun içerisinde de Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü kuruldu. Bu genel müdürlüğümüz özellikle toprakların korunması, erozyonun önlenmesi, çölleşmeyle mücadele, sel ve taşkınların önlenmesi, çığların önlenmesi konusunda diğer kurum ve kuruluşlarla koordine yapmak, politikalar belirlemek ülke genelinde, hatta yurt dışında ikili ilişkilerde bulunmak, projeler üretmek, model projeler oluşturmak, ARGE çalışmaları yapmak üzere bu genel müdürlüğümüz kurulmuş oldu. Şu anda görevimiz daha ziyade hem politikaların belirlenmesi, hem proje üretmek ve Türkiye genelinde havza bazında büyük projeler üretiyoruz.
Sayın Genel Müdürüm, çölleşme deyince aklımıza ilk gelen şey kumluk, susuz ve ıssız bir geniş arazi, hayalimizde canlanan tanım bu. Ancak tam tanımı bu mudur? Çölleşme deyince zihnimizde uyanması gereken şey nedir?
Tabii bizde çöl deyince aklımıza kum tepeleri gelir.
Evet.
Herkes bize şunu sorarlar. Türkiye'de çöl olacak mı Türkiye? Onu sorarken aslında Türkiye'de kum tepeleri olacak mı diye sorarlar.
Evet.
Beynin arkasında odur sorduğu soru. Aslında çölleşmeyi doğru anlamak lazım. Çölleşme kum tepeleri demek değildir. Aslında kum tepeleri işin en son noktasıdır. Çölleşme arazi bozulumu, arazinin verimliliğini kaybetmesidir. Bu manada baktığımız zaman Türkiye'de çölleşme var mı yok mu diye sorulan sorulara buna yönelik cevap verirsek daha doğru cevap veririz. Eğer bir arazimiz çeşitli sebeplerden dolayı toprağımız tuzlanıyorsa, verim düşüyorsa, yanlış sulamadan dolayı, diğer faaliyetli gübrelerden dolayı veya başka şeyden dolayı, erozyondan dolayı toprak kaybediliyorsa ve bunun sonucunda da toprak verimi azalıyorsa burada çölleşme var demektir ve çölleşmeye doğru bir gidiş var demektir. Yoksa Türkiye'de hiçbir zaman kum tepeleri olmasını beklemiyoruz. Yani sadece yani çölleşme derken aslında erozyon çölleşmeye giden bir noktada en önemli hadiseler bir tanesi Türkiye açısından. Bu açısından baktığımız zaman da Türkiye'de hala orman alanlarının %54'ünde, tarım alanlarının %59'unda ve meralarının %64'ünde erozyon devam ediyor. Erozyon derken hani biz diyoruz ki Türkiye'de işte erozyon oluyor, topraklarımızı kaybediyoruz.
Evet.
Aslında kaybedilen sadece toprak değil. Kaybedilen toprağın içerisindeki besin maddeleri, organik madde, mikroorganizmalar kaybediyoruz üst topraktaki. Toprağın üstte 20 santimlik bir canlı kısım vardır. Esas verim oradadır. Ve erozyonla da orayı kaybediyoruz. Bu aslında toprağın veriminin, toprakla birlikte verimin de gitmesi demektir. Bu çölleşmeye doğru giden bir adımdır.
Yani şöyle diyebilir miyiz özetle? Evet. Erozyonla başlıyor, sonrasında çölleşmeyle devam ediyor toprak kaybımız.
Tabii erozyon çölleşmeye giden en önemli adımlardan bir tanesi Türkiye'de. Eğer siz toprakları kaybederseniz neticede çöl olacaktır. Çöl derken kum tepelerinden bahsetmiyorum. Yani verimsiz bir arazi haline gelecekti. Verimsiz toprak oluşacaktı. Çünkü şu anda yani geçmişten bu yana Türkiye'de erozyon çok fazlaydı. Ama tabii son yıllarda büyük gayretler gösterildi. Yani gerek vatandaşın bilinçlenmesi, gerekse hükümet tarafından, devlet tarafından alınan önlemler bir noktada erozyon hızını azaltmıştır. Kaybedilen toprak azaltılmıştır. Yani bu mesela biz ağaçlandırmayı çok önemsiyoruz bu bahanede.
Evet.
Yani Türkiye dünyada şu anda en çok ağaçlandırma yapan 3 ülkeden bir tanesidir. Ve bu her yaptığı ağaçlandırma aslında erozyonu önleme açısından çok önemli bir hadisedir. Sadece oradan bakarsak olaya.
Peki madem ağaçlandırmaya geçiş yaptık Sayın Genel Müdürüm, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir ağaçlandırma seferberliği başlatıldı. Erozyonla mücadele başlığı altında da aynı zamanda duyuruyoruz bu seferberliği. Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Sayın Veysel Eroğlu da hemen her fırsatta dile getiriyor başarılı çalışmalar yaptığımızı. Kurum olarak sizin çalışmalarınız neler? Nasıl bir yol kat ettik bu aşamada? Biraz onu açabilir miyiz?
Şimdi şöyle bakmak lazım olaya. Türkiye aslında yani 50-60 yıldan bu yana ağaçlandırma konusunda çok bir mesafe kat etti. Bu ilk başlayan ilk ağaçlandırmalar Türkiye'de sel felaketinin yaşandığı yerlerdeydi. Çünkü sel felaketi olan yerlerde erozyonla bir toprak taşınırken sele dönüşüyordu aniden ağaç bitki olmadığından dolayı. Ve orada başlayan çalışmalar tüm Türkiye'ye yayıldı. Ve son 30-40 yıl içerisinde orman varlığını arttıran nadir ülkelerden bir tanesi Türkiye bu açıdan. Mesela çoğu zaman duyarsınız işte iki belirli ve diğer şeyler ormanlarımız yok ediliyor, kaybediliyor, azalıyor gibi kamuoyunda bir algı olsa da 1973 yılı envanteriyle 2009 yılı envanteri arasında tam 1 milyon 400 bin hektar alanda orman varlığımız artmış.
Çok ciddi bir
evet.
rakam.
Bunun yanında orman servetimiz hacim itibariyle de %45 oranında artmış o yıldan bu yana. Fakat bu Türkiye'nin her yerinde aynı oranda değil. Yani bir bölgede artarken bir bölgede azalma olabiliyor. Bir bölgede sabit kalabiliyor. Toplamda bu var. Onun için biz bölgeler arasında bu dengesizliği de gidermemiz icap ediyor. Yani tabii bunu yaparken sadece kamu kuruluşlarının çabası yetmiyor. Bu seferberlikte Sayın Başbakanımızın talimatıyla, Sayın Başbakanımızın direktifiyle biliyorsunuz ağaçlama seferberliği ilan edildi Türkiye'de.
Evet.
Bu da hedef şuydu. Kamunun yanında tüm sivil toplum örgütleri, tüm vatandaşlarımız, şirketler, holdingler, herkesin bu seferberliğe katkı sağlamasıydı. Ve gerçekten de çok başarılı bir seferberlik oldu. Hala devam ediyor çalışma. Bunun sonucunu almaya başladık. Ama eskiden şöyle bir şey vardı. Biz ormancılar olarak hep dağların tepesinde, erozyona sebep olan yerlerde ağaçlama yapıyorduk. Şehirlerin kenarına fazla inmemiştik. İnsanlar tabi bu bizim yaptığımız çalışmadan pek fazla haberdar değillerdi. Bu ağaçlama seferberliğiyle bir politika değişikliğine gidildi Türkiye'de. Önceliği şehir kenarına başladık. Yol kenarı ağaçlandırmalarından, okul ağaçlandırmalarından, hastanelerden, mezarlıklardan, şehir kenarlarında kent ormanları, yeşil kuşaklar oluşturmadan başladık. Önceliği oraya verdik. Tabi bunu herkes de bunu gördü ve herkes de takdir ediyor şu anda bu çalışmayı. Ve şu anda da aslında kamuoyunda bir bilinçlenme sağladı bu çalışma. Ve bütün bankalar, holdingler, şirketler, STK'lar, bütün halkımız buna çok iştiyakla katıldılar. Aslında ben şahsen o bizzat yazan seferberlikle, yani ağaçlama seferberliğinin kitabını hazırlayan, bizzat yazan, programını hazırlayan kişiden birisi olarak ben bu sonucu beklemiyordum hazırlarken de. Bakanımız talimat vermişti bize. Ama netice itibariyle baktık ki, gerçekten halkımız yani önünüzü açarsanız, ilgi gösterirseniz, özellikle filan taleplerini karşılarsanız, yani yapamayacağı bir şey yok. Ve biliyorsunuz Finlanda da bir politika değişikliğine gidildi. Eskiden kimse ücretsiz filan vermezdik. Vatandaşlara ve kamu kuruluşlarına herkese parayla filan verirdik. Ve son zamanlarda Sayın Bakanımızın talimatıyla fidan politikasında değişiklik. Kim fidan dikmek istiyorsa yani ticari amaçlı olmamak şartıyla fidanlara veriyoruz. Kamu kuruluşlarına, belediyelere, herkese, derneklere herkese fidan veriyoruz. Yeter ki dikilsin. Ben her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü vardır. Hatlı müdafaa yoktur, satlı müdafaa vardır. Bu satı bütün vatandır prensibinden hareketle biz artık sadece orman alanında değil. Türkiye'de nerede fidan dikilmesi gereken yer varsa orada çalışıyoruz artık. Bütün satı, bütün vatan toprağı bizim için kutsaldır. Bunu ağaçlanmak suretiyle erozyonu önlemeye çalışıyoruz. Bu hem rüzgar erozyonu için geçerli hem su erozyonu için geçerli. Yalnız yani buradaki demek istediğim şu, biz sadece bu ağaçlanmayı yaparken eskiden amacımız orman kurmaktı. Şimdi amacı değiştirdik, Türkiye'nin yeşillendirmesine hedef aldık. Bu yeşillendirme şehir içidir, yol kenarıdır, arazidir, tarladır, bağdır, bahçedir ama Türkiye'dir. Hedefimiz bu. Bu gayeyle çalışıyoruz. ve genel müdür olarak biz de şu anda bunların projelerini yapıyoruz. Nerede ne yapmamız lazım? Nerede eksiklik var? Türkiye hangi havzalarda sıkıntımız var? Nerede erozyon fazla? Önceliğimiz neresi olmalı? Ve Türkiye'de bu dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Tabii bunun uygulamasını bu yeni yapılanma sonucunda Orman Genel Müdürlüğümüz dikiyor. Orman Genel Müdürlüğü, Bakanımıza bağlı Orman Genel Müdürlüğü fidan üretme işini, taşrada uygulama işini Orman Genel Müdürlüğü'nün bağlı bölge müdürlükleri yürütüyor. Biz şu anda merkezi bir birim olarak çalışıyoruz. Bakanlığımızın merkezinde plan yapan, koordine eden, projeler üreten, havza bazında planlayan, bunların projelerini üreten bir genel müdürlüğüz. Sadece bunu yaparken sadece ağaçlandırma değil, erozyon değil, selin önlenmesi, yamaç ıslahlarının yapılması. Çünkü selin en büyük sebebi biliyorsunuz Türkiye'de iklim değişikliğinden sonra sel felaketleri artmaya başladı.
Evet, evet.
Bunun sebeplerini ortaya koyarak buna uygun projeler üretmeye çalışıyoruz. Bunun yanında çığla ilgili yine projeler üretiyoruz. Yani sonrasında biliyorsunuz yol boylarında çığlar arttı. Bu iklimdeki değişiklik, ani yağışlar, ani kar erimeleri, taşkınlar falan. Buna yönelik de çalışıyoruz. Yani burada sadece ağaç dikmek değil, toprağı korumanın yanında bu tip buna bağlı olan, iklim değişikliğine bağlı olan problemleri de çözmeye çalışıyoruz.
Peki iklim değişikliğine bağlı olan bu sebepler, çığ, sel dedik. Çölleşmenin başka nedenleri olabilir mi? Diğer nedenleri erozyon dışındaki.
Tabii biliyorsunuz küresel ısınma bütün iklim değişikliğinin sebeplerinin başında geliyor. Küresel ısınma da karbondioksit artışına kaynaklanıyor atmosferdeki. Bunu dünyadaki en önemli yutak alanı ağaçtır. Evet. Karbondioksiti. Siz orman varlığını veya ağaç servetini arttırdığınız takdirde bütün dünyaya katkı sağlıyorsunuz. Artık mücadelede tek ülkeler falan değil artık. Dünya artık globalleşti ve dünya küçüldü. Ve dünyanın herhangi bir yerine yapılan bir faaliyet bütün dünyayı etkiliyor.
Evet.
Bu manada çölleşmeyle mücadele kapsamında sizin toprağı durdurmanız. Çünkü toprak da karbondioksit tutan etmenlerden bir tanesidir. Yani sadece ağaç değil. Ağaçlar kökler vasıtasıyla veya toprakta organik madde de karbondioksit tutuyor. Eğer siz erozyonu durduruyorsanız buna katkı sağlıyorsunuz demektir. Bunun yanında toprağın bozulmasını önlemeniz gerekiyor. Toprak nasıl bozulur? Şimdi siz yanlış toprağı işlerseniz tarım alanlarında. Toprak taşınır giderse denizlere, göllere. Bunu önlemeniz lazım. İkincisi rüzgarla taşınan toprağı önlemeniz lazım. Son zamanlarda biliyorsunuz havadan gelen toz bulutlar artmaya başladı.
Evet, görüyorsunuz evet, yani. Evet, evet.
Bunun yanında yanlış gübrelemelerle, yanlış ilaçlarla toprağı kirletirseniz bu defa bu kirlilik denizlere gidiyor, göllere gidiyor, nehirlere gidiyor. Denizdeki ve göllerdeki su da karbondioksidi tutan hemen bir fonksiyon gören bir materyal. Onu da temiz tutmanız lazım. O da kirlenirse o da vasfını kaybediyor. Aslında bu çölleşmeyle mücadele tümünü kapsayan bir bütün.
Çevreyi hiçbir zaman zaten tek bir unsur olarak düşünemiyoruz.
Evet, yani bu o manada olaya bakmamız lazım. Yani sadece toprak değil olay. Yani biz hep kafamızda çölleşmeyle kum tepesi görüyoruz ya. Bu kadar basit değil hadise.
Kum tepesi kavramını öncelikli olarak kafamızdan siliyoruz, evet. Zihnimizden siliyoruz. Evet. Bütün doğayı düşünmemiz gerekiyor o halde çölleşme dediğimiz evet. Zaman. Lütfen sevgili dinleyiciler bir kere daha tekrar edelim Sayın Genel Müdürüm izninizle. Bir konu bir konuk programımızda çölleşme ve erozyonla mücadele Genel Müdürümüz Sayın Hanifi Avcı'yı ağırlıyoruz sevgili dinleyiciler. Konumuz çölleşmeyle mücadele günü, Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü. Ancak bahsettiğimiz üzere bizi dinleyenler hak verecekler. Sadece çölleşme ve erozyon değil, aslında biz doğayı tabiatı olduğu gibi ele alıyoruz. Çünkü o kadar ilginç bir şey ki, hem ilginç hem değil aslında. İnsanın doğasında var olan şey de budur. Hep birlikte işler, her şey, attığımız evet. Her adım. Evet. Dolayısıyla nasıl ağzımızdan çıkacak bir tek kelimeyi karşımızdakini üzmemek adına ölçerek, tartarak konuşuyorsak karşımızdakilerle, tabiatla iç içe yaşarken de aynı şeyi yapmamız gerekiyor, öyle değil mi Sayın evet. Genel Müdür?
Doğadaki bir ekosistemi bozmamamız icap ediyor. Ekosistem buradaki bütün doğada bulunan canlıların, cansızların hepsinin aslında bir ortak yaşam biçimi. Sizin farkına varmadığınız bir tane yaşam ortak yaşamdan bir parçayı almanız aslında ekosistemin nerelere ne etkilediğini bilemezsiniz. Onu daha sonra görüyorsunuz bunu.
Uzun vadede değil görüyorsunuz.
Onu ise geri getirmek de çok zor oluyor. Onun için doğayı korurken yani yaşarken koruma. Yani yoksa bir kapattım buraya kimse giremez şekilde mantığıyla değil. Yani yaşarken koruma, sürdürülebilir şekilde korumanın yollarını bulmamız icap ediyor. Hem yaşayacağız, hem kullanacağız ama hem de bozmayacağız. İşte o zaman bazı şeylere dikkat etmemiz icap ediyor. sadece koruyalım derseniz olmuyor.
Yani sadece nelere kapatıyorum, yasaklarla
da olmuyor bu iş. Yani buradaki her yaptığımız hareketin sonuçların nereye gidebileceğini iyi hesap edip ona göre hareketlerimizi belirlememiz gerekiyor. Az önce bahsettiğiniz gibi, söylediğiniz her söz gibi yaptığımız her hareketin, her faaliyetin olumsuz ve olumlu taraflarını önceden inceleyip görüp iyi planlayıp ona göre hareket etmemiz gerekiyor.
Sayın Genel Müdürüm, çevreye duyarlı dinleyiciler, bizi yakından takip edenler bilhassa, evet, özellikle denizciler, balıkçılar, çiftçilerimiz, sıkı takipçilerimiz, hazır sizi burada ağırlarken bu konuyla ilgili onlara neler söylemek istersiniz?
Ben bir şey söyleyeyim. Bazen biraz ters gibi olur ama mesela biz erozyon çok tehlikelidir. Mutlak önlenmelidir gibi mantığımız vardı. Evvelinde yani böyle düşünürüz normalde. Fakat bir doğal erozyon vardır dünyada. Değişen bir erozyon vardır. Bu aslında o ekosistemin devamı için gerekli olan bir şeydir. Şimdi denizin kıyısında yaşayan balıkları düşünürüz. Bu balıklar nehirlerle gelecek olan mikroorganizmalarla, organik maddelerle
beslenecek.
Eğer siz bunu tamamen keser önlerseniz orada hayatı sıkıntıya sokarsınız. Ve nehirlerdeki yaşayan, göllerde yaşayan bir ekosistem vardır. Onun için biz diyoruz ki sıfır erozyon diye bir şey yoktur. Olması mümkün değildir zaten. Kabul edilmesi gereken şu: İhtiyaç olan erozyon nedir? Yani ne olmalıdır? Oradaki hayatın, doğal hayatın devamı için bir şeye ihtiyaç var. İşte o can suyu dediğimiz, hem nehirlerdeki hem de oradaki yaşayan, taşıyacağı bir organik madde ve mikroorganizmanın taşınması için gerekli olan nedir? İşte bilim adamları diyorlar ki bir doğal erozyonla, oluşan toprakla, oluşan mikroorganizmayla, oluşan organik maddeyle kaybettiğimiz madde eşit olduğu takdirde bu kabul edilebilir bir sistemdir ve sürdürülebilir bir sistemdir. Arada denge varsa bozuktur. Şimdi biliyorsunuz denizin kenarındaki plajlardaki o kum taneleri, denize girdiğimiz plajlar karadan gelen kumlarla, topraklar oluşmuştur. Materyal oluşur. Yani o zaman ovalar da oradan oluşmuştur. Oradaki canlılar buna bağlıdır. Dediğim bu dengeyi, doğal dengeyi koymamız lazım. Ne fazla ne az. Tam keserseniz bu sefer tam tersine döner. Mesela şu an Türkiye'de Bahre ve Çarşamba ovalarında gördüğümüz kıyı oyulmaları başlar. Çünkü bir denge gerekiyor. Yani belli bir oranda gelmesi gerekiyor gelen materyalin. Ve şimdi oralarda bundan kesildiği için şu anda mesela oralarda kıyı oyulmaları tersine başlamıştı. Deniz oyuyor şimdi kıyıyı. Deniz erozyonu vardı, şu an başladı. Çünkü o taşınan materyal dengesi bozuldu orada. Onun için bizim için bazen böyle biz ya hepçiyiz ya hiççiyiz. Öyle değil. Aslında bir doğada olan bir denge vardır. Bir kullanma dengesinde biyolojik canlılar arasında nasıl canlılar doğada yaşarken, ormanda yaşarken birbirlerini yiyerek, zayıfları yok ederek güçlülerin yaşamasına müsaade ediyor ve bir hayat devam ediyorsa, bunun gibi bütün insanlar da bu döngüyü iyi hesap etmesi gerekiyor. Yoksa karışmayın, gitmeyin, bakmayın, etmeyin, yasakladım, şuna yasak, bu yasak demekle değil. İşte bu canlılar arasındaki, canlı cansızlar arasındaki, ekosistem arasındaki ilişkiyi iyi görüp ona uyum sağlamamız gerekiyor bizim.
Doğa onu kendi kendine gerekiyor. Gerekeni yapıyor aslında. Evet, biz müdahale ettiğimiz zaman, evet, insan eli o dengeyi bozuyor diyebiliriz, değil mi?
Bizim o dengeyi, evet, bazen ehemi mühime diye esnem bir şey var. Tercih etme meselesi var. Bazen yapmanız gereken zorunlu işler vardır. Şimdi mesela bazen biz size bir örnek vereyim ben. Şimdi havzalar arasında bir yerden bir su taşırız yani, veyahut da herhangi bir şey geçerken bazen çevre, bir kısım çevreciler çok hassasiyet gösterirler. Hiçbir şeyin değişmemesini isterler. Her şey olduğu gibi kalsın. Hiç müdahale etmeyelim. Ama ihtiyaçlar artık dünyadan, bir ülkeden bir ülkeden geliyor biliyorsunuz. Doğal gazlar başka yerden geliyor, borularla taşınıyor.
Evet.
Petrol başka yerden geliyor. Bütün mallar başka artık her tarafa gidip geliyor şeyler. Ve dünya artık küçüldü ve iletişim çok arttı. Böyle bir ortamda sizin doğadaki bu ihtiyaçlarla doğal kaynaklar arasındaki dengeyi ve sınırı iyi tespit etmeniz, iyi koymanız lazım. Yoksa gelmesin, hiç olmasın demek pek gerçekçi olmuyor. Hem gerçekçi davranacaksınız, evet, hem ihtiyaçları göreceksiniz ve bunu da maliyetini ortaya çıkarıp, evet, ortak bir yol bulmanız icap ediyor.
Evet. Evet efendim. Buraya eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Ben şöyle, eğer insanlarımız, yani halkımız yaptığı işin ne yaptığını farkında olurlarsa, bilinç artarsa, yani bu bilinç ortamı insanlara doğru yolu her zaman gösterecektir. Bunun için de yani yaptıkları işin farkına varmaları gerekiyor. Yani neyin zarar verdiğini, faydalarından neye zarar veriyor, neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu bilmeleri gerekiyor. Bu bilinç varsa çözüm her zaman vardır.
Şimdi o bilince sahip bir dinleyicimiz bize ulaşmış Eskişehir'den Mehmet Duman. Tarımda kullanılan ilaçların toprağın verim kaybına yol açıp açmadığı konusunda bilgi verir misiniz diye rica etmiş Sayın Genel Müdürüm.
Şimdi önce ilaçlar kirlilik yaratıyor toprakta. Ve çoğu kullandığımız ilaç ve şeyler tuzlanmaya veya başka şeylere sebep oluyor. Oradaki mikroorganizmalar bir yere fayda verirken, bir bitkiye fayda verirken, bitkiyi geliştirirken bunun yanında yan etkiler olabiliyor. Onun için mutlaka en az ilaç verecek şekilde, yani sadece tabii verimle birlikte kirliliği de düşünmek durumundayız. Sağlığı da düşünmek durumundayız. Biliyorsunuz son zamanlarda hep organikye doğru bir yöneliş vardır. Bugün zararsız gördüğümüz bazı ilaçların birkaç sene sonra zararlı olduğunu görebiliyoruz.
Evet.
Faydalı gördüğünüz bazı şeylerin zararının sonra farkına varabiliyoruz. Onun için mutlaka yapay kullanılan her şeyin mutlaka bir artısı bir eksisi vardır. O dengeyi ve buradaki artının eğer fazlaysa tabii mecbur kullanmak durumundasınız bazen. Yoksa üretim yapamazsınız. Yani. Ama bunu en aza indirmen yolunu bulmamız lazım.
İhtiyaç karşılanmıyor evet, da, değil mi? İhtiyacımız
tabii,
var tabii. Aslında bu ilaçlara evet. Da ama dediğiniz
var.
Gibi.
Ya şimdi onun için son zamanlarda biliyorsunuz biyolojik mücadele, ilaçsız mücadele gibi değişik metotlar kullanılmaya başlandı.
Evet.
Tabii teknoloji ne kadar bunlara doğru giderse bizim için daha iyi olacaktır. Yoksa yani ilaç kullanmayalım demek de doğru değil, geçici değil.
Bunların kullanım oranlarını kurumunuz mu açıklıyor acaba? Neye göre insanlar kullanmalı? Ben biraz daha ilaç koyarsam verimim daha çok artar gibi bir kullanım söz konusu mu acaba? Böyle bir tespit
bu,
var
bu,
mı?
Bu Tarım Bakanlığı'nın konusu. Tarım Bakanlığı bununla ilgili olarak çalışmalar yapıyor. Üniversitelerimiz özellikle bu Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü olan sorumlu olan toprakların kirlenmesiyle ilgili olarak sorumlu olan genel müdürlük bunlar bununla ilgili denetim yapıyorlar bununla ilgili olarak. Özellikle tarımda kullanılan ilaçlar ve gübreler suyu, havzadaki suyu kirletiyor. En büyük sorun orada. Suyun kirletilmesi çok şeylerin kirletilmesine sağlığa zarar veriyor. Nehirlerdeki ve denizlerde, göllerdeki hayatı etkiliyor. Doğal hayatı etkiliyor. Onun için tarımdaki ilaçların en büyük sorunu suda görüyor sonucu.
Ve suda kıt bir kaynak.
Evet,
bunu düşünmek zorundayız.
Su çok önemli. Onun için etkisi orada görüyoruz. Onun için bizim Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz, yeni kurulan Genel Müdürlük Bakanlığımızda var. Bunun denetimlerini yapıyorlar. Ve Tarım Bakanlığı'nın ilgili birimleri de bunu denetimler yapıyorlar. Bununla ilgili müeydeleri ve yol göstericileri ve planlamalar yapıyorlar. Şu anda yeni işte havza koruma eylem planları gündemde. Onlar yapılıyor. Mesela Ergenay Havzası'nda olduğu gibi. Ve buralarda özellikle ilaç ve gübre kullanımı azaltma yoluna gidiliyor. Denetim yoluna gidiyor. Çünkü toprak tahlili yapılmadığından dolayı iyi bir inceleme yapılmadığından dolayı çok fazla aşırı ilaç ve gübre kullanılıyor. Onun için mutlaka aşırı ilaç ve gübre kullanımı azaltılması lazım.
Evet, dinleyicimizin de sorusunu bu vesileyle yanıtlamış evet,
yani burada
olduk.
Tarım Bakanlığı bu konuda ilgili son zamanlarda çalışmalar arttırdı. Onu memnuniyetle karşılıyoruz, görüyoruz onu da.
Ne güzel çünkü hepimize dönüyor. Evet. Aslına bakarsanız Sayın Genel Müdürüm şunu söylemekte yanlış olmaz sanıyorum. Kurumlar ne kadar çaba gösterirse göstersin bir şeyleri korumak, kollamak ya da yeniden yapılandırmak adına sonuç olarak insanın kendisinde bitiyor her şey. Bu bilinçle her şey sonuçlanıyor.
Evet.
Bir denetime aslında ihtiyacımız yok. Birazcık kulak kabartıp ne yapmamız gerektiği konusunda bilinçli olursak, hassas davranırsak aslında her şey çok daha kolay çözülecek gibi görünüyor. Zaman da hızla akıp gidiyor evet. Sayın Genel Müdürüm. Biraz da Dünya Çölleşme ve Mücadele Günü'nden bahsedelim istiyoruz. 17 Haziran'da kutlanacak aslına bakarsanız. Bir takım etkinlikler düzenleniyor. Şimdiden başladı bu evet. Etkinlikler. Neler? Biraz kapsamlı olarak bilgi alabilir miyiz?
17 Haziran Dünya Çölleşme Günü pazar gününe geldiği için biz pazartesi gün o güne yönelik faaliyetimizi yürüteceğiz burada. Fakat biz bir hafta boyunca etkinlik düzenliyoruz. Şu anda Birleşmiş Milletler TİKA ile beraber dünyada işte 30'dan fazla ülkeden elemanları Türkiye'den STK'ları çağırdık. Bununla ilgili bir eğitim veriyoruz. Zaten biz 5 sene bu yana çölleşmenin mücadele kapsamında 5 yıldır bu yana dünyadaki diğer ülkelerin uzmanlarına eğitim veriyoruz Türkiye'de. Bu sene konumuz da STK'lar. Çölleşmenin mücadele STK'ların rolü konuldu bu seneki konu. Ve Afrika ülkelerinden, Balkanlardan, Orta Asya'da ülkelerinden ve Orta Doğu ülkelerinden STK'ları davet ettik. 70-80 civarında kişinin katılımını bekliyoruz yurt dışından. Ve kendi yurt dışına katılımla beraber Ankara'da ve Konya'da Bir hafta boyunca etini düzenleyeceğiz. Bu pazartesi günü de yine FAO ile birlikte Konya'da yine 46 kişinin katıldığı yurt dışından 30'dan fazla ülkeden 46 kişi katılıyor. Yine kurak ve yarı kurak mıntıkalarda orman restorasyonu ve kuraklığa ve iklim değişikliğine dayanıklı orman kurma konusunda bir çalıştayımız var, devam edecek. Bu pazartesi başlıyor yine Konya'da. Ve buna paralel olarak da yine Konya'da Asya İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı çerçevesinde çölleşme mücadele merkezini kuruyoruz bu sene.
İnşallah.
Evet. Ve Konya bu manada zaten Türkiye'nin merkezinde ve en hassas yerlerden biri olduğu için.
Amaçlanan orada, nedir efendim? Dinleyicilerimizi biraz bilinçlendirelim mi o konuda?
Buradaki şu, tabii dünya aslında az önce bahsetmiştim, dünya küçük. Her yerde bir faaliyet. Mesela şu anda toz bulutlarını geçenlerde gördük Türkiye'de. Afrika'dan geliyor bunlar. Kaynağında aslında olayı kurutma amacıyla dünyadaki uzmanların, bu konu uzmanlarının aynı noktaya gelmesi, aynı dili konuşması, bununla ilgili olarak aynı bilgi seviyesine ulaşması gerekiyor. Türkiye olarak bizim bu konuda deneyimimiz ve tecrübemiz iyi. Dünyada en iyi ülkelerden bir tanesiyiz. Ama sorun kaynağı olan ülkeler daha ziyade geri kalmış veya kalkınmakta olan ülkeler. Az gelişmiş, fakir ülkeler. Ve onların uzmanlarına eğitim veriyoruz Türkiye'de. Ve buna devam ediyoruz şu anda. İşte niyetimiz aslında ortak yolları bulmak. Mesela erozyon konusunda, kurak mıntık ormacılığı konusunda, iklim değişikliğine dayanıklı ormanlar konusunda, rüzgar erozyonunun önlenmesi konusunda yeni modelleri ortaya koyup bunu bir kitapçık haline, el kitabı haline, danışma kitabı haline getirip bunu hazırlayacağız. Ve bütün dünyada bunu göndereceğiz, bütün dünyaya bunu sağlayacağız. Ve Türkiye bu anda da yani öncü rolünü üstleniyor. Çünkü Türkiye'nin dünyadaki fonksiyonunun değişmesiyle birlikte kurumların da o fonksiyona uygun olarak hareket etmesi gerekiyor. Ve şu anda Türkiye'den bu konuda beklenti çok fazla.
Bizim de göğsümüz kabarıyor, evet. Aslında bakarsanız mesela, bu kadar önce olması Türkiye'nin.
Evet. Özellikle erozyon konusunda, bilgi birikimi konusunda dünyada en iyi ülkelerden bir tanesiyiz. Ve Avrupa Çevre Ajansı Başkanı 3 sene önce Türkiye'ye geldiğinde bir sözü var. Türkiye erozyonla mücadelede bir numara demişti. Bu konuda yani şeyimiz iyi. Yani burada bilgi birikimimiz iyi. Tabi bu şey, kaynakların ortak olarak, kuruluşlarla ortak birlikte kullanılması lazım. Tabi Türkiye'de problem ne? Problem kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlanmamış olması. Her kuruluşun kendi başına hareket etmesi. Biz şu anda işte genel müdürlük yeni misyonumuz. Kuruluşlar arasındaki bütün bugüne kadar yapılan deneyimleri, çalışmaları bir araya getirip toplayıp ortak politika belirleme, ortak hareket etme, koordinasyonu sağlama görevi üstleniyoruz. Bu yeni misyonumuz bu bizim.
Ne mutlu bize. Biz de gelişmeleri hakikaten sevinçle takip ediyoruz. Geleceğimize sahip çıkmış oluyoruz bu vesileyle. Sayın Genel Müdürüm, son 2 dakikanın içerisindeyiz. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmek üzereyiz. Çölleşmeyle mücadele için halkla yapılan çalışmalar var mı? Halka direkt bilgi aktarmak adına çalışmalarınız söz konusu mu?
Şimdi biz tabii havza bazında projeler yaparken oradaki yerel insanlarla birlikte projeler geliştiriyoruz. Toplantılar beraber yapıyoruz, beraber uyguluyoruz. Çünkü halkın desteğini almadığınız hiçbir projenin başarılı oluşması mümkün değil. Mutlaka gelişmesi gerekiyor. Fakat halkın, tüm Türkiye'de halkın kamuoyunu bilinçlenmesine sadece bizim değil, yani bütün eğitim kurumlarının okullardaki verilen eğitimlerle, yani okullarda biliyorsunuz belli haftalık ders programları şeklinde programlar uygulanıyor. Bunun yanında basınımızın ve medyanın da büyük rolü var. Kamuoyunun bilinçlenmesi açısından. Ve yaptığımız çalışmalar aslında bu hatıra ormanları gibi veyahut da ağaçlama günleri, ağaçlama bayramları, bu tip çalışmalar aslında vatandaşta bilinç yaratıyor. Ve yeni nesil, yeni gelen nesil hem iyi bir eğitim alıyor hem de daha bilinçli geliyor. Tabii zaman zaman bunu görüyoruz. Gittiğimiz yerlerde görüyoruz. Yeni nesilde çalıştığınız takdirde, gençlerle çalıştığınız zaman gençler önünüzü açıcı, belli bir yaşın insanlar sizi engelleyici faktörü görebiliyor arazide. Bunu görebiliyorsunuz. Biz tabii iyi niyetli olarak vatandaşla birlikte ortak çalışma yollarını arıyoruz. Ne kadar ulaşabilirseniz o kadar başarılı olursunuz. Ulaşmanın yolları da biliyorsunuz. Çok farklı yolları var ulaşmanın. Ama ben bu konuda çok iyi ulaştığımız konuda kanaate sahip değilim şahsen.
Yani, ama gözlerinizdeki ışık, evet. Sayın Genel Müdürüm, lütfen beni affediniz. O gözlerinizdeki ışık her şeyin çok daha güzel olacağı sinyallerini veriyor bize. Mutlaka verimli sonuçlar alıyorsunuz. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bize zaman ayırdığınız için. Bu vesileyle ben size şunun da sözünü vereyim. Radyomuz adına biz de bilinçlendirici kamu spotlarımızı bu konuda artırma sözünü veriyoruz size. Lütfen takipçimiz olmaya devam ediniz diyoruz.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.
Sevgili dinleyiciler, bir konu bir konuk programımızın bugün de sonuna geldik. Konumuz 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü. Stüdyo konuğumuzsa Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürümüz Sayın Hanifi Avcı'ydı. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın.
Bir konu, bir konuk.